أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Çok değerli, çok kıymetli dinleyenlerimiz, yeni bir Kur'an Işığında Hayatımız programından bendeniz Ömer Çelik, Doktor Murat Kaya Bey ile beraber siz değerli dinleyenlerimizi Allah'ın selamıyla selamlıyor. Hepinize en derin, en kalbi hürmetlerimizi, muhabbetlerimizi, sevgi ve saygılarımızı arz ediyoruz. Gününüz mübarek olsun. Cenab-ı Hak gönüllerimizi, yuvalarımızı, işyerlerimizi, dünyamızı, ukbamızı sonsuz rahmetiyle, feyziyle, bereketiyle doldursun. Kıymetli hocam, siz de hoş geldiniz.
Hoş bulduk hocam.
Afiyettesiniz inşallah.
Elhamdülillah. Allah razı olsun.
Cenab-ı Hak sıhhatimizi, afiyetimizi, huzurumuzu, mutluluğumuzu kıymetli dinleyenlerimizle beraber artırsın. Muhterem dinleyenlerimiz, kıymetli kardeşlerimiz, Nuh suresi 24. ayetten devam ediyoruz hocamızla beraber. Burada Nuh aleyhisselamın kavminden Cenab-ı Hakk'a şikayetleri var. Özellikle putperest olmalarından bahsediyor ayet-i kerime ve Nuh aleyhisselama düşman olan o kafirler, malına, çocuklarına, mülküne aldanan ve Allah'a, peygambere düşman olan kişiler, aynı zamanda bu putperestliği de kendi menfaatleri için kullanıyor tabi onlar. Ve Nuh aleyhisselama düşmanlık yaparak onun karşısında Nuh'un kavmine işte bu Veddi, Suva'ı, Yavus'u, Yavuk'u, Nesri'yi diye putların isimleri var. Ve insanlar o putlara tapıyorlar. Putperestlik yaygın bir vaziyette. Ve onları terk etmeyin, onları bırakmayın ve bu şirk inancınızda devam edin diye aynı zamanda propaganda yapıyorlar. Ve o şekilde düşmanlıkları devam ettiriyorlar. Aynı zamanda 24. ayette bu kişilerin böyle putları ve putperestliği terviç ederek ve devamını sağlamak suretiyle ne yapıyorlar? وَقَدْ اَضَلُّ كَس۪يرًا Bu yolla, bu şekildeki bir çalışmayla, propagandayla, yanlış propagandayla gerçekten insanların birçoklarını da saptırıyorlar, yoldan çıkarıyorlar veya Nuh Aleyhisselam'a inanmalarını engelliyorlar ve Nuh Aleyhisselam da onların bu kötülüklerini Cenab-ı Hakk'a arz ediyor. Gün peşinden çünkü bir dua gelecek. Ve buradaki Nuh Aleyhisselam'ın duası şöyle: وَلَا تَزِدِ الظَّالِم۪ينَ اِلَّا ضَلَالًا Ya Rabbi, sen de bu zalimlerin ancak şaşkınlıklarını artır diye hocam dua ediyor. Şimdi bir peygamberin, Nuh Aleyhisselam, bütün peygamberlerimiz Allah'ın peygamberleri, çok değerli, şerefli insanlar. Bir peygamber böyle kolay kolay herhalde beddua etmez.
Evet hocam.
Burada hocam böyle bir duası var, bedduası var. Sürenin sonuna doğru yine efendim bir bedduası daha gelecek. Nuh Aleyhisselam'ı böyle bedduaya mecbur bırakan, çaresiz bırakan şartlar nelerdir? Bir de özellikle zalimlerin de ancak sapkınlığını artırır, şaşkın artırır diye de dua ediyor. Halbuki ya Rabbi, zalimlere hidayet ver diyebilirdi.
Evet.
Niye hocam böyle olmuş?
Hocam işte 950 sene öyle dua etmiş, hidayet ver Allah'ım diye. Çalışmış, gayret etmiş. Ama en son artık kesin bilgi gelince Allah Teala'dan. Burada Dahhak, müfessir Dahhak'ın öyle bir sözü var hocam. Katade bin diye amenin. Diyor ki hocam, vallahi diyor Nuh Aleyhisselam kendisine Allah Teala şöyle vahyetmeden bu duayı yapmadı. Estağfurullah. Ennehu len yu'mine min kavmike illa men kad amene. Cenab-ı Hak vahid o. Şimdiye kadar iman edenler dışında artık kavminden kimse iman etmeyecek. Kesin anladı ki bundan sonra bir mümin gelmeyecek bu kavimden.
O da ayet değil mi hocam?
Evet, o da ayet-i kerime.
Len yu'mine diye.
Ennehu len yu'mine min kavmike illa men kad amen. Hud suresi 36. ayet-i kerime. Cenab-ı Hak'tan bu bilgi gelince, bu vahiy gelince Nuh Aleyhisselam'a Onun üzerine artık Rabbi la tezar alel ardı minel kafirine deyyara. Ondan sonra kavmine beddua ediyor. Diyor ki artık ya Rabbi bunlar madem iman etmeyecekse bunların kaybını artır, kafirse bunlar. Allah'a inkar eden insanlara acınmaz artık, eğer kafir olarak öldüyse bunların hüsranını artır, bunlara helak et diyerek beddua ondan sonra yapıyor. Gerçi bazı rivayetlerde bu bedduadan sonra da üzüldüğü, pişman olduğu, hatta iki peygamberin, Hazreti Adem'in, Hazreti Nuh'un, Hazreti Adem'in işte cennetten çıkarıldığı için çok üzüldüğü, Hazreti Nuh'un da kavmine beddua ettiğinde bakıyor ki hiç kimse kalmadan hepsi boğuluyor. Onların boğulduğunu görünce çok üzüldüğü söyleniyor ama Cenab-ı Hak onu teselli ediyor. Diyor ki senin duan, bedduan benim kaderime muvafık geldi, tevafuk etti, üzülmene gerek yok. Burada bir sıkıntı yok diyerek. Dolayısıyla yani bu kadar sabırdan sonra gelen bir beddua bu. Onun için normal karşılamak lazım hocam. Zaten iman etmeyeceği de kesin bilgi olarak, vahiy olarak gelince ondan sonra onların helakını istemiş Nuh Aleyhisselam. İşte çocuklarının zürriyetinin belki onlara azap olduğu gibi düşünebilir. O da diyorlar müfessirler, zürriyeti insanların artık zürriyetlerini Cenab-ı Hak yok ettikten sonra onları helak etmiştir. Dolayısıyla çocuklarına, zürriyetine bir şey olmamıştır, azabı olmamıştır bu tufan diye o tür açıklamalar var. Yani burada Nuh Aleyhisselam gereken sabrı gösterdikten sonra hocam, ondan sonra bu beddua yapmış. Putlara diyor zaten, bu putlar diyor insanları sapıttırdılar. Putlara uyuyor insanlar, putlara uydukları için sapıtıyorlar. Bu sebeple puta tapmaya devam ettiği müddetçe de onların artık hüsranını, kaybını artır. Vele tezdi zalimine illa dalale. Bu putlar diyor bunlar ancak şeyini artırdı.
Sapkınlıklarını
artırdı. Diyerek gönül yangınlığı içerisinde. Bir yangın var ya, üzüntü var. İnsanlar niye bu putlara taptılar, niçin kaybettiler, niçin hüsrana düştüler diyerek böyle bir zor durumu var yani. Nuh Aleyhisselam hakikaten zor bir durumda kalmış yani insanlar yüzünden.
Evet. Demek ki onların sapkınlıklarını daha da artır ya Rabbi diye bir dua. Tabi Cenab-ı Hak Nuh Aleyhisselam'ın duasını hocam burada naklediyor. Sonra evet. Nuh Aleyhisselam'a niye bir dua ettin diye de evet. Herhangi bir Cenab-ı Hakk'ın bir şeyi yok. Evet. Aslında eğer bir peygamberin söylediği bir söz, yaptığı bir iş Allah'ın muradına, Allah'ın rızasına uygun düşmezse aslında Cenab-ı Hak onu düzeltiyor. Evet. Mesela diyelim ki İbrahim Aleyhisselam'ın babasının istiğfarını Cenab-ı Hak düzeltiyor. Diyor ki evet. Yapamazsın diyor.
Evet.
Nuh Aleyhisselam'ın diyelim ki oğlunu kurtarma veya onu savunma yönündeki sözlerini Cenab-ı Hak düzeltiyor.
Evet.
Diyor ki hayır diyor. Onunla ilgili diyor böyle söyleyemezsin. Yahut da onu senin elinden değil düzeltiyor. Diğer peygamberlerde de eğer Cenab-ı Hakk'ın rızasına uygun veya gerçeğe aykırı uygun düşmeyen bir şey varsa onları Cenab-ı Hak vahiyle beraber onları da tavsiye ediyor.
Evet, evet.
Ediyor. Bütün peygamberde bu şeyi görebiliyoruz. Ayetleri görebiliyoruz. Ama Nuh Aleyhisselam böyle bir dua edince burada olsun, diğer efendim yerlerde olsun. Orada Cenab-ı Hak'tan bir ayet gelip de ey Nuh niye böyle beddua ediyorsun?
Evet.
Ben onların neslinden, belki işlerinden hidayet verecek insanlar çıkacaktı. Belki nesillerinden şey çıkacak. Böyle dua etmen doğru değil diye ikaz gelebilirdi.
Evet.
Demek ki hocam Nuh Aleyhisselam'ın o pozisyonda, o konumda yapmış olduğu bu dua ilmi ilahide Allah'ın nezdinde makbul bir dua olduğundan dolayı Kur'an onu o şekilde naklediyor ve bunun yanlış noktası herhangi bir bilgi vermiyor.
Evet. Demek ki makbul, doğru bir şey düzeltilmiyor yani.
Düzeltilmiyor.
Evet.
Ve yeri geldiğinde de böyle amansız din düşmanları, zalimler, ıslah mümkün olmayan Müslümanlara çokça zarar veren, insanları evet. Ak yolundan uzaklaştıran kişiye ilgili de Nuh Aleyhisselam bu duası yapıldığı zaman da bu da yine
evet.
Uygun bir dua olduğu anlaşılıyor.
Tamam.
Belki insanlara hidayet dilemekte olabilir. hidayetin çalışması olabilir ama hidayetin mümkün olmayan böyle azılı, evet, kafire düşmana ilgili de Allah ya Rabbi belalarını ver, işte sapkınlıklarını artır, batıp gitsinler gibi hak ettikleri zamanda böyle duanın da Kur'an-ı Kerim'e öğrettiği bir dua olduğunu da söyleyebiliriz.
Evet, buradan anlaşılıyor.
Evet, söyleyebiliriz. Çünkü şey oluyor hocam, zaman zaman bu tartışmalar oluyor. Yani dua ederken işte bir dua olur mu olmaz mı? Resul Efendimiz'in yaptığı dualar var. Yani beddualar da var ama daha çok hidayeti talep noktası duaları var. İşte Uhud'da diyor ki ya Resulallah, işte senin dişini kırdılar, işte Müslümanları öldürdüler ve bizim canımıza kastettiler. Bir beddua etsen de Allah bunları helak etse kurtulsak.
Evet.
Yani Uhud'un en böyle hengameli bir zamanında bile Efendimiz Aleyhisselam beddua etmiyor. Allah mehdi kavmi feynehum la ya'lemun. Onlara hidayet ver diye dua ediyor. Efendimiz'in duaları daha çok bu istikamette. Yani hidayet dileme, evet, istikametinde. Ama bir dua yaptığı yerler de var. Dolayısıyla bu yani illa birisi olacak, diğeri olmayacak diye bir şey yok. Durum neyi gerektiriyorsa, şartları neyi gerektiriyorsa, oradaki konum neyi gerektiriyorsa ona göre bunlardan birisi tercih edilebilir.
Belki hocam şahsi olarak değil de işte küfre ve zulme beddua edilebilir. Ha, kafirler zalimler diye veya ölmüş artık küfürle öldüğü kesin olan insanlara. Hani kavimler helak olduktan sonra Cenab-ı Hak febeudenil kavmi zalimin diye. Onlar artık yok olduktan sonra, iman etme ihtimalleri kalmadıktan sonra onların arkasından bir beddua.
Allah'ın rahmetine uzak olsunlar.
Evet,
Allah'ın uzak oldular.
Oldular diyor, olsunlar diye. Burada aynı işte boğulduktan sonra Nuh Aleyhisselam'ın kavmine. Dolayısıyla biraz daha belki son nefese kadar hayattaysa yine ona belki açık kapırlık kalabilir. Şahsi olarak değil de küfür olarak. Kim küfür olarak üzere ölürse işte ona lanet olsun. Kim zalimse o şöyle berbat olsun, perişan olsun gibi sıfata, belki sıfata beddua edilebilir isimden ziyade. Çünkü ölünceye kadar hani çıkmadık canında ümit vardır diye, belki iman edebilir diye. Dolayısıyla burada Nuh Aleyhisselam tabi kesin bilgi aldığı için hocam onun duası farklı biraz daha. Cenab-ı Hak'tan vahiyle kesin bilgi aldığı için o bu şekilde daha kavmi helak olmadan beddua etmiş.
25. Ayet-i Kerime'de Cenab-ı Hak bu kez bu Nuh kavminin helak, tufanla helak olmaları ve boğulmalarından hocam bahsediyor. Hı. Ve yine ayet-i kerimede de yine onların daha farklı azaba uğradıklarından da efendim bahsediyor. Buyuruluyor ki mimma hatiatihim, bu Nuh kavmi hataları sebebiyle, günahları yüzünden uğriku, boğuldular. Tufan, evet, geldi. Hepsi suda boğuldu. Gittiler. Fe udhilu naran, ve bunlar ateşe sokuldular.
Evet.
Girdirdiler. Felem yecidu lehum min dunillahi ansara, Allah'tan başka da kendilerine yardım edecek kimseyi de bulamadılar, yardım da bulamadılar. Şimdi burada hocam bunların hataları sebebiyle iki cezadan bahsediliyor.
Evet.
Birisi uğriku, tufanla boğulmaları.
Evet.
Bir de ateşe sokulmalarından bahsediliyor ve Allah'tan başka yardım bulamadıklarına bahsediyor. Bu boğulma dünyevi, ateşe girme uhrevi mi veyahut da başka bir izahı da var mı bu, evet, ifadelerin, bu ayet-i kerimenin?
Evet, burada en başta demek ki günahların, hataların böyle azaba sebep olduğuna bir dikkat çekiliyor hocam. Mimme hatiatihim uğrigu, hataları sebebiyle boğuldular. En dikkat çekici yer herhalde burası, insan hatalarının karşılığını böyle görür diye hatası sebebiyle boğuldu. Günahı sebebiyle boğuldular ve ateşe sokuldular diye. Burada Dahhak'ın bir tefsiri var hocam. Diyor ki fid dünya, yani fid dünya. Dünyada diyor hem boğuldular hem ateşe sokuldular diyor. Aynı anda hem diyor boğuluyorlardı bir taraftan, bir taraftan da yakılıyorlardı. Şimdi nasıl insanlar için belki zor, suyun içerisinde ateş de yakmak. Ama Cenab-ı Hak için bu her şeye kadir.
Yani her ikisi de dünyadaki azapla alakalı.
Dünyadaki azap olduğunu söylemiş Dahhak. Öyle bir rivayet var. yani aynı anda diyor hem boğuluyorlardı hem yanıyorlardı diye. Sonra bunun kabir azabı olduğu ifade ediliyor. Kabir azabı.
Özellikle ateşe sokulmaları.
Ateşe sokulmaları. Boğulmaları dünya ile ilgili bir azaptı. Ateşe sokulmalar ise daha kıyamet kopmadığı için, cehenneme insanlar daha girmediği için, kabirlerinin, kabir işte cehennem çukurlarından bir çukur olur. Hadis-i şerifinde de izah edildiği gibi bunların kabirlerinde yanmaya başladıkları, kabir azabı görmeye başladıkları bu ayet-i kerimeden de delil olarak çıkarılıyor. Başka ayet-i kerimeler de var. Ama işte kabir azabı daha çok açık olarak hadis-i şeriflerde, hadis-i şerifler anlatıyor, izah ediyor. Bu ayet-i kerimede bu tür biraz böyle müteşabih olan ayetleri de tefsir ediyor. Hadis-i şerifler tefsir ediyorlar. Dolayısıyla ehl-i sünnet manevi tevatürle kabir azabının var olduğunu, kabir azabının inkar edilemeyeceğini söylemişler. Delillerinden birisi de bu ayet-i kerime olmuş. Yani bu Nuh Aleyhisselam'ın kavmi boğulduktan sonra hemen ateşe girmeleri onların kabir azabına dahil olduklarına bir delil olarak görülür.
Özellikle fa. Fe udhulu şeyin başına fa'nın gelmesi.
Evet.
Fa'yı takibiye. Yani boğuluyorlar hemen ateşe sokuluyorlar peş peşe.
Evet.
Diğer türlü cehennem azabı olacak olsa hocam.
Evet.
Bu yani boğulduktan sonra gidikleri azap, yani boğulma dünyevi azap. Hı-hı. Cehennem azabı da uhrevi azap olacak olsa burada fayı takibiyenin gelmesine gerek kalmayabilirdi. Yani uhreku fid dünya sümme işte ölecekler, dirilecekler, ondan sonra da ateşe girecekler. Şu arada epey bir zaman bakımından bize göre çok büyük mesafe var. Hemen böyle boğulur boğulmaz ateşe girme şeyi orada olmaz. Olmaz. Tabi Kur'an-ı Kerim bu tür şeyleri haber verirken ve bilgileri bize aktarırken oradaki kullandığı edatlar, harfler, onların ayrı ayrı
manası
var, hikmetleri var. Tabi onun hareketle bunu söylüyoruz. Alimlerimizin buradan kabir azabına işaret görmelerin, bulmaların sebebi de herhalde orada fayı takibiyenin dikkatilmesi ve hemen bunların boğul boğulmaz berzah alemine geçer geçmez bir ateşe girmeleri. İşte bu da kabir azabındaki çekecekleri azap.
Evet.
Aynı şey herhalde Firavun ailesi iyiydi hocam geçiyor.
Evet, evet.
Mümin suresinde edhilu ale firavne eşeddel azap, o daha sonra.
Evet.
Ama
fe'uridu
naran.
Evet. Onlar sabah akşam
ateşe arz olurlar. Sonra da efendim onlara edhilu ale firavne eşeddel azap, ale firavne azabın en daha şiddetlisine sokun denir.
Evet.
Dolayısıyla sabah akşam ateşe arz olunmalarının da yine
kabir azabı.
Dolayısıyla burada da yine aynı benzeri bir ifade hocam var.
Evet.
Yani ateşe sokulmak veya ateşe arz olunmak birbirine ne yapıyor?
Evet.
Paralel anlam ifade etmiş oluyor.
Evet.
Dolayısıyla olabilir. Hı-hı. Herhalde Cenab-ı Hakk'ın berzah aleminde, kabir aleminde kullarına muamelesi farklı olacaktır.
Tabii.
Şimdi bazı kullar var ki biz iyi tarafına bakalım. Bazı kullar var ki şehitler gibi, peygamberler gibi berzah aleminde de cennet nimetleriyle nimetlenecek insanlar var.
Tabii.
Şehitlerin hakkında ayet-i kerimeler var. Mesela peygamberler makam olarak onlardan daha üstün olduğu şeklim var. Bir kısım Müslümanlar da onlar da belki maddi olarak mütenayim olmayacaklar ama kabir aleminde onlar da seyretmek suretiyle yani izlemek ve görmek suretiyle
sevinecekler.
Yani belki o nimet içinde olmayacaklar.
Evet.
Bir fiili yiyip içmeyecekler ama kendileri makamı gösterilir diyor. Orada diyor onu seyreder diyor. Oraya bakar diyor ve sevinir diyor hocam.
Tabii. Hadis-i şeriflerde.
Şimdi o şehitlerin ve peygamberlerin mukabili diyeyim ki kafirler, işte Firavun ailesi gibi, bu Nuh Aleyhisselam'a çektiren zalimler gibi, onun menfaatını düşünecek olsak da demek ki orada cennette nimetçi olan gruplar olabileceği gibi onun tam zıddı ateşe sokulacak ve ateşe arz olacak gruplar da olacak.
Evet.
Bunlar da kafirler elebaşları.
Evet, evet.
Elebaşları. İşte peygamberin en büyük düşmanlık yapanlar veya diyelim ki yine din düşmanlarının en önde gelenleri, önderleri belki böyle bir muamele tabi tutulacak. Belki daha küfrü ve günahı daha az olanlar da bunlar da o azabı seyrettirmek suretiyle de bir ruhen bir ızdırap içerisinde olabilirler.
Tabii değil, seviye seviye herhalde, öyle anlaşılıyor hocam rivayetlerden. Bazısının belki kıyamete kadar böyle devam eder azabı diyen rivayetler var. Bazısı uzun süre devam edecek belki. Bazısı işte biraz gördükten sonra uyuyacak, uyutulacak veya ölecek kıyameti beklemek için. Yine müminlerden devamlı nimetler içerisinde olacaklar var. Bir kısmı ise hesaptan sonra uyutulacak. İşte mahşer sabahı işte en sevdiği insan tarafından uyandırılan bir gelin gibi, bir damat gibi rahatça uyu denilecek. Bu tür rivayetlere baktığımda demek ki oradaki durumlar da farklı farklı. Nimetlerin kimisi uzun süreli, kimi kısa süreli. Azabın kimine göre, insanlara göre uzun, kimine göre kısa. İşte bu tür Firavun ailesi gibi azılı müşriklerin daha uzun süreli, sabah akşam daha sık ateşe arz edilmeleri gibi, herhalde oradaki kabirle ilgili hayatta farklı farklı insanın durumuna göre farklılık arz ediyor gibi
hocam,
anlaşılıyor.
Hocam Yasin suresindeki ayet-i kerimede قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ مَعَسَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا.
Evet.
Bizi uyuduğumuz bu yerden merkadimizden kim kaldırdı diye,
evet,
bir uykudan bahsediyor. De bunlar da yine günahkarlar, kafirler olabilir, müşrikler olabilir.
Evet.
Ayet-i kerime onların bahsediyor olabilir. Büyük ihtimalle öyle gözüküyor. Dolayısıyla yani demek uyuyorlardı.
Evet, o da var. Yani.
Ve uyuyorlardı. Oradan uyanınca, mahşerine şey yapınca böyle gözleri faltaş gibi açılıp şaşırıyorlar. Kim bizi, evet, kaldırdı diye. Buyurduğunuz gibi yani o bir uyku halinde olabilir.
Evet.
Ama şu da olabilir hocam. Yani bu ifade onların kabirde azap görmedikleri anlamına gelmez. Niye? Çünkü orada diyeyim işte bir rüya aleminde işte diyeyim ya cehennemi görerek veya orada bazı böyle bir kısım azaplar falan çıkıyorlardı ama yine uyku hali devam ediyordu. Özellikle mahşer yerinde o dehşetli güne kalkınca evet, mahşerin dehşeti karşısında oradaki o azaplar, şunlar bunlar hepsi uyku gibi.
Rahat bir uyku gibi.
Gibi geli olabilir. Olabilir. Hepsi uyuyorduk. Nasıl bir yere, nasıl bir güne, evet, uyandık falan gibi, o dehşeti, evet, anlatmak için de, evet, söylenebilir. Demek ki hocam kabir alemi, berzah alemi başlı başına bir alem.
Alem, evet.
Orada kimin nasıl muamele göreceğini de Allah biz, bilir. Allah bilir. Tabii. Biz bilemiyoruz. Allah muhafaza eylesin. Amin. Ama hocam altını çizdiğiniz gibi bu ayet-i kerimede hataları sebebiyle, büyük günahları sebebiyle bu azaba uğradılar diye,
evet, evet,
ifade edilmesi hakikaten günahları küçük görmemek.
Evet.
Hele diyelim ki büyük günahları, ona daha fazla bir üzerinde durmak.
Evet.
İşte Allah'a şirk koşmak gibi, faiz yemek gibi, zina gibi, içki gibi, kumar gibi, anne babaya asi olmak gibi.
Evet.
Yani İslam şeriatına uygun hareket eden diyeyim ki halifeye baş kaldırmak gibi. Neyse, o büyük günahlar, sayılan büyük günahlar var. Onları gerçekten küçük görmemek lazım. Hem insanın dünyada helak olmasına hem de ahirette helak olmasına bunlar, evet, sebep oldu. Tamam. Ayet net bir şekilde söylemiş, evet, oluyor. Bunun yanında küçük günahları küçük görmemek lazım.
Tabii.
Çünkü onlar da insanı küçük de der insan alışır. Bu kez onlar da büyük günahlara insan sevk edebilir.
Evet.
Günahın küçüğü büyüğü hepsinden uzak durmak. Doğru. Mesajını veriyor ayet-i kerime.
Allah dostundan Fudayl bin İyaz hocam öyle diyor. Yaptığın günah diyor senin gözünde küçüldükçe Allah katında büyür diyor. Senin gözünde büyüdükçe Allah katında küçülür diyor. Günah diyor. Çok hikmetli geldi
ne
bana.
Ne demek hocam? Yani, biraz izah etsek.
Sen bir günah yaptın, onu küçük görüyorsun. Ya bu bir şey olmaz, affedilir falan dedikçe Allah katında büyük bir günah büyüyor gittikçe. Ama büyük bir günah işledin. Ya ben çok hata ettim. Eyvah, ne yaparım? Perişan olurum Allah affetmezse diye. Onu gözünde büyüttükçe de Cenab-ı Hak onu daha kolay affeder.
Belki yani Cenab-ı Hakk'ın affını celbeder.
Evet, küçülür diyor. Cenab-ı Hak katında küçük görülür yani.
Tabii de onun şu tarafı var. Yani insan yaptığını küçük gördükçe onun daha büyüklerini işlemeye cüreti artar içinde.
Evet.
Cüreti açar, artar. Ne var, buna bir şey çıkmaz, buna çıkmaz diye. Yani ayağa kayan bir insanın insan gibi ayağa kaydıkça daha çukurlara, daha derinlere düşebilir. Böylece daha büyük günah işleme ihtimal de ortaya çıkar.
Evet.
Ama günahını büyük gördüğün zaman, yani küçük günahını gördüğün zaman onu işlemediği gibi büyük günahdan daha fazla,
evet,
kaçınır, çekinir. Bir de tabii bir büyük kelam-ı kibar var. Belki Efendi Şerif de olabilir ya da hiç manası olabilir. La sagira ma'al ısrar ve la kebira ma'al istiğfar.
Evet.
Yani insan bir günah ısrar ederse küçük de bir günah kalmaz. O küçük günahlar da büyür.
Büyür.
Büyük günah işlemeye de insana sürükleyebilir. İstiğfarla büyük günahlar bile efendim Cenab-ı Hak affeder. Affeder diye.
Bilal bin Sa'd var bir de hocam. O da tabiinden. O da diyor ki yaptığın işin büyüklüğüne küçüklüğüne bakma. Kime karşı işlediğine bak diyor. Şimdi büyük bir zata karşı yaptığın küçük bir hata bile çok büyük mana ifade edebilir. Normal bir insana karşı yaptığım işte küçük görülür. Belki büyük, normal orta diye değerlendirilebilir ama büyük zata karşı ufacık bir hata bile büyük bir hata olabilir. Dolayısıyla Allah'a karşı işlenen bu günahların yok bu şu küçüktü, yok bu büyüktü gibi diyor. Böyle kendine bir kapı açma, fırsat verme diye böyle bir ikazı var. O da güzel bir ikaz hakikaten. Yapılan hatalar Allah'a karşı olduğu için küçük günahlar bile aslında büyük görülmesi gerekiyor yani tedbir alınması gerekiyor.
Peki hocam Allah'tan başkasına karşı günah işlemek mümkün müdür? Yani bir kul mesela diyeyim ki Allah'tan başka birisine o zemt dediğimiz isim dediğimiz günah şeyleri var ya.
Evet.
Yani Allah'tan başkasına kişinin günah işlemesi söz konusu olabilir mi mümkün olabilir mi? Bir günah sadır olursa bu kime karşı sadır olur?
Evet yani ancak herhalde Allah'a karşı olup başka bir merci olmadığı için.
Evet. Başka yani günah işlenecek başka bir merci olmadığı için yani insan zahiren başkasına bir haksızlık da yapsa, zulüm de yapsa, kötü de söyleyecek olsa o kötü söylemeyi Allah yasakladığı için, zulmü Allah yasakladığı için diğer bütün günahları Allah yasak. Allah onu günah olarak beyan ettiği için, haber verdiği için onun çiğnediği takdirde otomatikmen o günah Allah'a karşı işlemiş oluyor.
Tabii hesap merci bir tane, başka hesap merci yok.
Dolayısıyla işlenen her günahın muhatabı küçük olsun, büyük olsun muhatap Allah'tır.
Evet.
Yani kul günahı, hatayı Rabbine karşı yapar. O hata ne olursa olsun.
Doğru.
Yani neyle, kimle alakalı, neyle ilgili küçük bir ne olursa olsun kuldan sudur eden, meydana gelen her bir hata, her bir günah bu direkt kulun Rabbine karşı işlemiş olduğu bir hatadır, bir günahtır.
Evet.
Onun için Cenab-ı Hak affı Cenab-ı Hakk'a ait. Yani günah da ona karşı işleniyor, affı ona aittir. Onun için diyor ki sen diyor günahın diyor, küçük büyük olduğuna bakma diyor. O günahı diyor kime karşı işlediğine bak.
Evet.
İşlediğin günah Allah'a karşı olduğuna göre o zaman insanın daha fazla dikkatli olması lazım.
Evet.
Peki bu noktada insan bazen gaflete düşebiliyor. Ya ne oldu ya bir şey mi yaptım bir işte. Küçük bir yalan söyledim. Bir şey mi yaptım işte.
Herkes neler yapıyor. Baksan sen bizim yaptığımız bir şey mi onun yanında falan gibi böyle kendisine bir teselli buluyor aslında.
Cenab-ı Hak hem kendisini tanıyabilmeyi hem de işte Allah ile bir maiyet, bir akrabiyet, yakınlık ve marifet kesbeden bir kulun ona göre de işte eline, ayağını, diline daha da dikkat edeceği buradan anlaşılmış
oluyor.
Cenab-ı Hak 26. ayet-i kerimede kıymetli hocam, kıymetli dinleyenlerimiz yine Nuh Aleyhisselam'ın bir sözünden, bir duasından tabii haber veriyor. Bu dua diğerine göre daha şumurlu, kapsamlı bir dua olarak gözüküyor. Peki Nuh Aleyhisselam'ın en büyük duası diyelim yani.
Evet.
Onun bir tanesi. وَقَالَ نُوحُ الرَّبِّ لَا تَزَرْ عَلَى الْاَرْضِ مِنَ الْكَافِر۪ينَ دِيَّارَ Rabbim dedi, yeryüzünde kafirlerden hiç kimseyi bırakma. اِنَّكَ اِنْ تَزَرْهُمْ يُضِلُّ عِبَادَكَ Eğer sen onları bırakırsan, yani onlar yaşamaya devam ederlerse, senin kullarını saptırırlar. وَلَا يَلِدُ اِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا Ve onlar da yalnız ahlaksız, günahkar, nankör insanlar doğururlar ve yetiştirirler diyor.
Asırlarca tecrübe etmiş hocam.
Evet.
Doğuyor.
Hocam bu dua tabii çok büyük bir dua yani hocam.
Evet bakıyor ki insanlar doğuyor, yeni nesiller geliyor ama hiç işlerinden imanlı insanlar gelmiyor yani. İman edecekler gelmiş bitmiş. Onlar da Allah Teala bildirince artık kesin anlaşılıyor ki bundan sonra bir mümin doğmayacak. Bundan sonra bunlardan doğan çocuklar da hep kafir olacak. Hani Peygamber Efendimiz dua ederken ya Rabbi onları affet. Onların diyor nesillerinden sadece sana ibadet eden tevhid ehli insanlar gelir. Onları helak etme diye dua ediyor Mekke için. Gerçekten de onların nesillerinden çok imanlı, çok mücahit insanlar dünyaya geliyor. Çok alimler yetişiyor. Daha sonra baktığımızda hakikaten o müşriklerin nesillerinden çok kıymetli insanlar gelmişler. Ama Nuh Aleyhisselam'ın kavmi için böyle bir ümit kalmamış. Bunların nesillerinden de bir şey gelecek hali yok. Kendileri de iman edecek halleri yok. O zaman bu şekilde dua ediyor. Artık ya Rabbi onları hiç yeryüzünde bırakma. Kafirin yeryüzünde bir faydası olmaz. Zarar olur. Başka bir şey olmaz. Eğer bu imana gelmeyecekse, iman ümidi yoksa hiç boşuna buralarda durmasın diyerek bu bedduasını yapmış Nuh Aleyhisselam.
Evet. Yani inşallah hocam bu da Nuh Aleyhisselam'a gelen bir vahiyin üzerine yapılan bir dua olabilir. Çünkü biraz müfessirler bu konuyu tartışmışlar.
Evet.
Yani daha ziyade tamam o iman etmeyeceği kesinleşen kafirlerin helaki o tamam. Çünkü Allah-u Teala bir daha bunlar kimse işlerine iman etmeyecek diye garanti verdiği için. Ama özellikle çocukları meselesi.
Evet.
Vela yelidü illa faciran keffara kısmını hocam tartışmışlar. Burası acaba burası da vahye dayalı bir dua mıdır?
Tecrübeye
yoksa
dayalı.
Tecrübeye dayalı bir dua mıdır diye.
Evet.
Orasını ama çok ilginç bir şey.
Evet.
Yani bunlar doğan çocuklar da öyle bir ortamda doğacak bunlar ki bunların Müslüman olması mümkün değil. Bunlar da kafir ve facir olacaklar kesin.
Evet.
Dolayısıyla bunları yok etmek suretiyle bunların neslini de tamamen ya Rabbi yok et
evet
diye efendim bir dua yapmış oluyor Nuh Aleyhisselam.
Burada işte burada hocam biraz önce ve uhiye ila Nuhin ennehu len yu'mine min kavmike illa men kad amene. Hud suresi 30. ayet-i kerimede ve zelke ennallâh teâlâ kene ahrice külle mü'minin min aslâbihim ve rahâmini sâihim. Allah Teala onların bütün diyor sulplerinden, hanımların rahimlerinden mümin olacak olanları çıkardı. Bunu haber verince artık bundan sonra bir mümin gelmeyeceği bildirilince ondan sonra diyor bu duayı yaptı diye rivayetlerde gelmiş hocam. O şekilde rivayetler gelmiş. Demek ki bu da herhalde bir bilgi üzerine artık iman etmeyecekleri kesin olunca.
Hocam ben yine burada yani bu duaların eğer Allah'ın ilminde, Allah'ın indinde makbul olmayan dua olsaydı,
evet,
olsaydı mutlaka vahiy o duayı da düzeltirdi diye evet hocam ben oradan hareket etmek doğru istiyorum. Çünkü şeyler karşılaştırmışlar. Nuh Aleyhisselam'ın işte bedduasıyla Resulullah Efendimiz'in rahmet oluşu, işte evet hep hidayetin dua etmesi gibi böyle tefsirlerde böyle şeyler var.
Evet.
Kaynaklarında bilgiler var. Ama burada yine vahye dayalı bir Allah'ın verdiği bir bilgiye vahye dayalı bir dua olma ihtimali daha kuvvetli. Çünkü geleceğe ait bu şeyi, bilgiyi Nuh Aleyhisselam'ın kendiliğinden söylemesi mümkün gözükmüyor.
Evet.
Çünkü orada kimin neslinden kim gelecek, onlar ne şekilde büyüyecekler, işlerinden Müslüman gelecek mi gelmeyecek mi tarzında böyle bayağı bir gayiple alakalı. Yani çok derin derin ancak Allah'ın bileceği gayiple alakalı
evet
burada bir şey var hocam, bir durum söz konusu. Dolayısıyla bunun da yine Cenab-ı Hakk'ın verdiği bir bildiği olarak böyle bir dua yapmış olması bir peygamberin daha doğru ve daha makul gözüküyor. Yine de Allah alem bir sevap diyeceğiz.
Evet hocam.
Ve Nuh Aleyhisselam bu sure içerisinde sonunda yine bir duayla, bir mağfiret talebiyle ve yine kafirliğe, zalime alakalı bir duayla sözünü tamamlıyor. Rabbi gıfirli ve li valideyye, ya Rabbi beni bağışla, anne babamı bağışla, ve limen dehale beytiye mu'minen ve lil mu'mini vel mu'minat, benim evime mümin olarak giren efendim erkek ve kadın, bütün onlara da hocam bağışla.
Evet.
Kim bana inandıysa diyelim. Valla tecidi zalimi illa tebara. Ama zalimlerin de ancak helakini artır ya Rabbi diye hocam duasını tamamlamış oluyor. Burada Nuh Aleyhisselam'ın özellikle kendisine, anne babasına ve evine mümin olarak giren erkek ve kadınlara hocam dua etmesi herhalde Nuh Aleyhisselam'ın duasının şumuruyla alakalı bize bir bilgi, bir fikir verebilir.
Evet hocam. Yani burada Nuh Aleyhisselam bir endişesi de var zaten hocam. Bu kafirler kendi çocuklarını ısrarla küfür üzere yetiştirdikleri için yetiştiriyorlar. Bununla kalmıyor. Belki iman edenler de yoldan saptıracaklar. Daha zarar verecekler. Çocuğun diyor, çocuğun elinden tutar gelir bir adam Nuh Aleyhisselam gösterir çocuğuna, bak bu yalancıdır. yalan söyler, sakın buna iman etme. Bana da babam böyle vasiyet etmişti der diyor. Büyük ölüp gidiyor, küçüğe bunu emanet bırakıyor, küfrü, inkarı. Bu şekilde hep nesiller küfürle yetiştiriliyor. Ama bununla da kalmıyorlar. Belki iman edenleri de saptıracaklar, onlara da zarar verecekler. Bu şekilde endişeyle kafirlere beddua ettikten sonra tabii ki müminler de dua ediyor. Önce kendisinden başlıyor. Bu bir sünnet, peygamberlerin sünneti demek ki. Bizim peygamberimizin sünneti dua ederken, işte maddi ve manevi bir iyilik yaparken yakından uzağa doğru. Önce kendisinden başlayıp yakınları, en yakınlarından yakından uzağa doğru. Burada da Nuh Aleyhisselam kendisine dua etmiş. İşte anne babasına, ceddine, ninesine, dedesine, onlara dua etmiş. Sonra bunu rivayetlerde Hasan Basri onların mümin olduğunu söylüyor hocam. Anne babası mümin de diyor. Onlara dua etti diyor. Daha sonra umumi dua ederek bütün müminlere dua ediyor. Yani benim evime mümin olarak giren, bütün mümin, giren girmeyen artık bütün yeryüzündeki mümin ve müminata dua ediyor Nuh Aleyhisselam. Bu da bize bir örnek tabii ki. Genel dua, bütün müminlere dua etmeyle ilgili. Bu da güzel bir sünnet.
Yine İbrahim Aleyhisselam'ın da hocam benzer duası evet. var. İbrahim evet. suresinde Rabbena gafirli veli valideyye velil müminine yevme yekumul hesab. Ya Rabbi beni, anne babamı ve bütün müminleri hesap günü
evet.
hepsini bağışladı duası var. Yine ortada bu duanın bütün müminleri içine alması, hı-hı. yani şümüllü olması açısından örnek bir dua evet. olmuş oluyor. İbrahim Aleyhisselam'ın böyle, Nuh Aleyhisselam'ın böyle, Peygamberimiz Aleyhisselam'ın
evet.
yine böyle duayı şamil, yani kılma, şümülünü genişletme ile ilgili hem tavsiyeleri var hem de örnekler var.
Bu da beyti de hocam, evime diyor ya, evime giren diye. Onda mescid diye rivayetler gelmiş hocam tefsirlerde. Yani mescide, bizim mescidimize mümin olarak gelen, camimize gelen giden müminleri bağışla manasında. Buradaki beyitten kasıt diyorlar mescidi demektir. Yani mescidimize gelen Müslümanlara da bağışla diye. Demek ki bu da ibadete devam eden, camiye, cemaate devam eden Müslümanlara özel bir dua da var. Yani. Hem genel dua var hem onun içerisinde özellikle bu camiye devam edenlere ayrı bir duası var Nuh Aleyhisselam'ın.
Kıymetli hocam, değerli dinleyenlerimiz, bu şekilde Nuh suresinin de sonuna gelmiş olduk ve bundan sonraki suremiz Cin suresi. Hadi hocam, vaktimiz el verdiğince bir giriş yapmış olalım. Cin deyince tabi insanlar
evet.
biraz çekiniyoruz. Evet. Yani hatta ismini de kullanmıyoruz. Üç harfli falan harf. Diyerek. Evet. Yani cennet kelimesi üç harfli değil mi hocam? Cim, nun olduğu için belki ondan bir hareketlidir. Başka bir şey var mı acaba?
Türkçe'de üç harf var hocam. Arapça'da da demek
evet.
ki. Üç harf olduğu için. Evet,
üç harf olduğu için herhalde ondan hareketle ismini kullansak da olur hocam. Cin kelimesini kullansak, Kur'an-ı Kerim kullanıyor. Bak cin suresine ismini vermiş. Evet. Yine Cenab-ı Hak bir sürü cinlerden bahseden kelimeler var. İşte ayrı bir mükellef bir grup olarak meleklerle insanlar arasında bir grup olarak bahsediyor. Yani Kur'an-ı Kerim'in bir varlık kategorisi olarak grubu olarak cinlerden hocam çokça bahsediyor. Yani bunun evet. bir korkulu tarafı var ki hocam cin kelimesini kullanmayı üçerli falan diyoruz.
Yani insanlar böyle gizemli şeylerden korkuyorlar, çekiniyorlar tabii. Ondan herhalde kaynaklanıyor. Ama korkulacak bir şey yok. İnsanlar kendi yolunda istikamet üzere yürürse, doğruca yolunda, kimseden bir zarar gelmez. Ama İnsanlar işte yanlış yollara tevessül etmeye başlarlarsa sağa sola, o zaman belki...
Ya hocam cinler, tabi sureye gireceğiz de, çünkü sure cin suresi ve tepeden tırnağa cinlerden bahsediyor.
Evet.
Yani biraz kıymetli dinleyenlerimizi biraz bu üç harflerle uğraştıracağız. Evet. Biz de uğraşacağız ama Rabbimiz bunlardan bahsettiği için, onlarla ilgili bilgiler falan verdiği için, ayetler sürekli onlardan hep bahsettiği için, Kur'an-ı Kerim Rabbimiz ne şekilde bahsediyorsa, şeyde onlardan haber veriyorsa onlara dilimiz döndüğü kadar bahsedeceğiz. Ama şunu söyleyeyim, gerçekten cinler böyle korkulduğu kadar, herkesi endişe ettiği kadar böyle korkulacak varlıklar mı, yoksa Allah'ın yarattığı, nasıl insanların iyisi kötüsü var.
Evet.
Efendim, iyisi kötüsü olan, kendi derine göre bir dünyaları olan, olayan bir varlık olur. İlla korkma şartı var mı cinlerden?
Yok yani.
Yoksa tam tersi korkmamak mı gerekir?
İnsan, bahsettiğiniz gibi onlar da Allah'ın yarattığı, kendi aleminde yaşayan, kendi boyutunda yaşayan, iyisi kötüsü olan varlıklar. Yani insan kendisi rahat durursa bir sıkıntı gelmez, ama insanlar sağa sola yalıp yapmaya başlarsa, onlarla uğraşmaya başlarsa, tabii onların kötüleri de bu sefer insanlarla.
Hocam, insanı cin çarpabilir mi?
Uğraşmaya başlıyor. Zarar verebiliyor demek ki. Öyle bir tecrübeler var hocam.
Yani cin çarpmasından bahsediliyor ya. İşte evet. Cinler çarpmış. İşte cinlenmiş, cinler çarpmış falan böyle.
Evet.
Nasıl çarpıyor hocam? Yani böyle elektrik gibi mi çarpıyor?
Evet. Yani hocam, tecrübelere bakıldığında o anlaşılıyor ki hani onların kendine göre yaşadıkları yerler var. Hatta kötü olanların yaşadığı yerler, kötü yerler, pis yerler, işte necasetli yerler. Bu tür yerlere insan, bu tür şeylere girdince, oralara ayak basınca tabii onların bölgesine girdiği için onlardan daha çok zarar görme, onlara musallat olma ihtimalleri.
Cinlerin hocam maddi bir varlığı var mı? Maddi, yani mesela insanlar etten kemikten diyeyim ki,
evet,
bir şey yapıyoruz. Yani bir varlığımız var, etimiz, kemiğimiz. Hı-hı. Ondan sonra böyle ve işte yeryüzünde yaşıyoruz, yürüyoruz falan böyle.
Evet.
Cin dediğimiz bu grubun işte, ama ayet-i kerime ateşte inattım diye hocam şey var. Minnar-ı semum diye.
Evet.
Onların bedeni özellikleri diyelim.
Hı-hı.
Bedeni özellikleri böyle bir et kemik şeklinde mi, yoksa daha farklı bir yapıları mı var?
Ya onların da yaratıldığı gibi bir madde oldukları
madde
anlaşılıyor.
Madde oldukları kesin. Yani tamamen böyle mücerred manevi varlık değil tabii.
Evet, beslenmelerle ilgili rivayetler var. İşte Peygamber, hı, Efendimiz onların görüşmelerinde işte yiyecek istediklerini, Efendimiz de bu işte kemiklerin onlara etli olarak göründüğünü, onunla beslendiklerini, dolayısıyla kemikle taharetlenmeyin diye tavsiyesi var. Yiyecekleri farklı demek ki. Yiyecekleri, beslenmeleri farklı. Böyle bir yapıları var ama insandan farklı olarak. Nasıl bir şey olduğu ile ilgili öyle çok fazla bir tafsilatta yok. Bize bir bilgi gelmemiş ama bir varlık oldukları, farklı bir şekilde beslendikleri, işte tenasül olduğu, onların nesillerinin olduğu, çoğaldığı, kendi alemlerinde bir hayatların olduğu, mesul oldukları, onların da ibadete, sevaba,
hatta günaha, kendilerinin peygamberler geldiği.
Evet, oldu. Peygamberler geldi. Peygamberimizin onlara da tebliğde bulundu.
Bir kısım peygamberlerin hem cin hem peygamber, hem evet, insan peygamberi. Ama işte ya emâşil cin verdiğin selemi etikim rusulüm minküm.
Evet.
Cenab-ı Hak ayet-i kerimelerde çok yani tekrar ediliyor bu ifade. Hem cinlere hem insanlara hitap ederek size diyor elemi etikim rusulüm minküm yekusun aleyküm ayati. Size benim ayetlerimi anlatan peygamberler gelmedi mi?
Evet.
Kalu şehidine geldi diyorlar. Demek kendilerinin peygamberlerinde geldiği, böyle kendilerine tebliğde bulunduğu, belki ahir zaman peygamberi hem cin hem insanların peygamberi olmuş olabilir. Resulü, evet, Sakaleyn diye, evet, bu şekilde. Evet. Dolayısıyla hocam bu ve benzeri sorular. Yani cin suresine giriş yaparken böyle birkaç tane soruyla hocam bir giriş, evet, yapmış olduk. Ama orada hakikaten ayet-i kerimeler hem cinlerin yapıları, özellikleri, işte iman, inanmaları, inanmamaları, zararları, faydaları, insanla ilişkileri, neyse, ayet-i kerimeler gerçekten bu konuları çok, evet, detaylı bir şekilde ele alıyor. Peygamberimiz cinlerin münasebeti. Çünkü birinci ayet-i kerimede işte kul uhiye ileyye gelecek. Yani, evet, cinlerin Kur'an dinlediği bana vahyedildi. Hatta, evet, burada Peygamberimiz cinleri gördü mü görmedi mi tartışması yapılıyor, ilgili rivayetler. İnşallah bu ve benzeri soruları
İnşallah.
Önümüzdeki programlarda üç harflerle şeylerini Allah'a sığınmak suretiyle inşallah hocam devam ettireceğiz.
İnşallah.
Programın sonuna gelmişken kıymetli hocam verdiğiniz bilgiler için size teşekkür ediyor. Kıymetli dinleyenlerimizi de tekrar hürmet ve muhabbetlerimizle Allah'a emanet ediyoruz.